Ayrım 12, sayfa 116. Güneş batmış, bahar gününün tatlı ılıklığı puslu bir loşluğun içinde akşamla kavuşmaktaydı. Tuval Sanat Galerisi'nde oturanlar arasındaki sohbet hararetlenmişti. Galerinin iki ortağı, İlkay ve Tuna, heyecanlı bir şekilde bir diğerinin dediğini tamamlayarak, müşterilerinden birinin bir başka galerici tarafından sahte Nazmi Ziya tablosuyla nasıl kandırıldığını anlatıyorlardı. Oyuna getirilen müşteri, tabloyu onlara getirmiş ve ekspertiz yapılmasını istemişti. Tabloda kullanılan malzemenin cinsi, Nazmi Ziya'nın tarihiyle tezat düşüyordu ve sahteliği kesin görünüyordu ama yine de resmi bir ekspertizden geçmesi herkesin işinin rahatlaması açısından gerekliydi. Ne var ki, muhtelif kurumlardan gelen eksperler, resmin muhtelif sebeplerden dolayı gerçek olmadığı konusunu sözle belirtseler bile, her nedense yazılı, resmi bir evrak vermek zamanı gelince kendilerini bu sorumluluktan sıyırıveriyorlardı. Amber'in kulağı anlatılanda, galerinin duvarlarına henüz asılmış kendi tablolarına bakarken bir gün onun eserlerinin de bu kadar patırtı yaratacak şekilde taklit edilip edilmeyeceğini düşündü. Sonra düşüncesine güldü. Bunun gerçekleşmesi zordu ama ümitsiz sanat yapılmıyordu işte. Serginin açılışı ertesi gündü ve kaçıncı kişisel sergisi olmasına rağmen heyecanı her zamankinden daha az değildi. Açılış kokteyline gelen davetliler, ziyaretçiler, koleksiyonerler için bir sanat eserinin anlamı seyredildiği an verdiği duygudan ibaretti. Oysa sanatçı için uykusuz, yorgun geçen ayların, bazen senelerin muhasebesiydi. Her bir tuvalde üzerinde dolaşan fırçanın emdiği renklerin yanı sıra sanatçısının yarattığı süreç içinde belki ilk ve son kez duyduğu, belki defalardır tekrarını yaşadığı duygu ve ruh halleri desenin renklerin arasına nakş olurdu. Canlı organizma gibiydi o haller. Tuvalde yaşamaya devam ederlerdi. İzlendikçe, seyredildikçe solurlardı. Bir sanat eseri ancak kendisini anlayarak beğenen, içindeki derinliği, anlamı çözmeye çalışan için dillenir, konuşurdu. Sanatçı içinde eserlerinin kaç kişiye konuşacağını, kimin hangisinin dilinden anladığını izlemek büyük ve çok sürprizli bir heyecandı. Yine aynı sebepten, yani çalışırken yaşadığı ruh hallerinin sessiz şahitleri olduğu için tablolarıyla özel bir yakınlık kurardı Amber'in ve onlardan ayrılmak da çok zor gelirdi. Ama sonunda eleştiriye açılmak, beğenilmek ve paylaşılmak için emek vermekteydi ve bir meraklısının duvarında yer alan her bir parça sevildiği için oraya gidiyordu. Sergi açılışları bu sebepten Amber'in için hep midesinde kelebekler uçuşturan bir olaydı. O uzun, sancılı dönemin karnesi kokteylde 2 saat içinde verilirdi. Genellikle satışların %70'i kadar açılışta yapılır, diğerleri de sergi sürecine yayılırdı. Dolayısıyla ilk gün yapılan satış, serginin kaderini belirleyici unsurdu ve her kırmızı nokta yapıştırılan tablo sevinç yaratacaktı. Evin, çocukların ihtiyaçları için her kazandığının önemli bir yeri vardı ve ürettikleri üzerinde kıskançlık yapılacak zaman değildi. Amber'in, galeriyi bu kez yabancı gözüyle bakar gibi dolaşmaya başladı. Bir hikayeyi tamamlayan 40 parçadan oluyor. Bir hikayeyi tamamlayan 40 parçadan oluşuyordu sergi. Keşke hepsini birden alan biri olsaydı diye düşündü. Tablolarının taklitleri yapılacak kadar meşhur olduğu düşüncesine gülümsediği gibi bunu da eğlenceli bulmuştu. Dudaklarına bu abartılı hayaline cevap olarak bir tebessüm yayıldı. Ancak bu mutlu heyecan çok uzun sürmeyecekti. Ertesi sabah İstanbul, güneşle sevişerek cuma gününe uyanmıştı. Tabiat baharı çılgınca kucaklıyor, kuşlar dalda şakımakla kanatlanıp uçmak arasında kararsız, kah ağaçlarda konaklıyor, kah gökyüzüne doğru süzülüyordu. Amber'in her zaman olduğundan daha keyifli, yerinde duramayacak kadar enerji doluydu. Ayların yorgunluğunu, uykusuzluğunu o yaşamamış gibiydi. Bir taraftan bir an önce akşam olmasını, sergi kokteylinin başlamasını iple çekiyor, diğer taraftan da satış yapamayabileceği ihtimalini de göz ardı edemeyerek midesi buruluyordu. Satış yapamamak, kabul görmemek demekti ve bu ağır gelecek bir durumdu. Maddi, manevi. Amber'in her okul sabahı olduğu gibi yine çocukların odalarının kapılarını vurup seslendikten sonra aşağı kata indi. Kapıdan gazeteyi alıp mutfağa girdi. Kahvaltı hazırlığını yaparken arada gazeteye göz attı ve yüzü asıldı. "İnanamıyorum," diye mırıldandı. "Bu şaka olmalı, kötü bir şaka." Elindeki süt şişesini tezgaha bıraktı ve gazeteyi açarak okumaya devam etti. Dolar beklenmeyen oranda tavan yapmış, borsa, piyasa allak bullak olmuştu. Bir gün evvel galeride dolar üzerinden hazırladıkları satış listesini düşündü. Bu yeni değerle o rakamlara bir şey satması imkansızdı. Kaldı ki parası dövizde olanın bile harcamak üzere durup düşündüğü bir gün olacaktı muhakkak ki. "İnanamıyorum," diye tekrarladı. "Neye inanmıyorsun sevgilim?" Amber'in Berke'nin sesine döndü. Kocası onun yüz ifadesini görünce merakla sordu. "Ne oldu canım?" "İnanabiliyor musun? Devalüasyon olmuş. Tam benim sergi açılışıma denk." Berke gazeteyi alıp satırlarda hızla göz gezdirdi ve kim bilir kaç yeni zengin oldu bugün. Eminim daha önceden bundan haberdar olmuş ve kalkanını hazırlamış olanlar vardır. Sonra karısının yanağını okşadı. "Bu kadar üzülme canım," dedi. "Senin sergine rastladı. Bir başkasının kredi ödeme gününe, bir diğerinin ihracat gününe. Bugün kazançlı olandan daha çok zarar diğide insan olacak ülkede. Allah dolarla borç, kredi almış olanlara kuvvet versin." Sonra işi biraz şakaya vurmak isteyerek devam etti. "Sen de perdeleri bir başka bahara yenilersin karıcığım." "Perdeler umurumda değil. Esas derdim şu burs verdiğimiz çocuklar. Biraz ekstra kazanç çok iyi olacaktı. Mezuniyetlerine kadar destek vermeye devam etmemiz gerek. Yarı yolda bırakamayız. Bugüne kadar bırakmadık canım. Ama gittikçe zorlanıyoruz. Kaldı ki ne o çocuklar ne de aileleri bizim nasıl bir sıkıntı yaşıyor olduğumuzu bilemezler. Dışarıdan bakan için Vardar ailesinin fertleriyiz ve varlık içinde yüzüyoruz. Varlık içinde değil ama sevgi içinde yüzüyoruz. Ve her sıkıntıyı çok güzel aşacağız sevgilim. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Senin bu insansız duyguların, pozitif enerjin yetecektir bu akşamın muvaffak geçmesine." Amber'in birden şu anda hayıflandığı şeyin daha nice insanın hayatını gerçekten karartmış olduğunu, olabileceğini düşündü ve kendinden utandı. Kocasına sarıldı. "Teşekkür ederim," dedi. "Neden?" dedi Berke eğlenceli bir sesle. "Devalüasyonun sorumlusu ben değilim ki." Amber'in gülerek daha sıkı sarıldı ona. "Hayır ama bana derdimin, gerçeğin bütünlüğü içindeki önemsizlik derecesini hatırlattı." Sonra başını Berke'nin omzundan kaldırdı ve onun gözlerinin içine bakarak devam etti. "Mutsuz, ümitsiz ve çaresiz olma duygularını sevmiyorum. Her şartta bunlarla uğraşıp suyun üzerinde kalma gücüm olduğuna inanıyorum. Şayet bu gücümü alacak bir şey olursa ya da biri, işte o zaman kendime küsüyorum." Yüzüne her zamanki tatlı gülümsemesi yayıldı ve ekledi. "Onun için teşekkür ederim canım. Bana gerçekten nerede olduğumu hatırlattı söylediklerin. Bir işaret oldu kendime gelmem için." Berke onun omzuna sarmış olduğu kolunu çekti. Parmaklarıyla nazik bir dokunuşla saçlarını okşadı. "Bana teşekkür etme," dedi. "O kadar kolay mutluluğu yakalayabiliyorsun ki sana her şey bir işaret olabilir mutluluk için. Mutsuzluğun kendisi bile. Bu kadar senedir ben şahidim buna." Amber'in her nedense gözlerine gelen yaşa kendisi de şaşmıştı. Sağ elini kocasının bedeninden ayırıp parmaklarını süratle göz kapaklarının üzerinden geçirdi. Berke onun ıslanmış parmağını eline aldı ve dudakları arasına hapsetti. Amber'in gözlerini kapadı ve derin, uzun bir nefesle sevmenin, sevilmenin, hiç azalmayan sevginin tadını çıkardı. Davetiyede kokteylin başlangıç saati 6 yazmasına rağmen 5'ten itibaren galeri dolmaya başladı. Yine enfes bir bahar akşamı olmuştu. Ilık ılık okşayan bir rüzgarla sahilden gelen deniz kokusu, refüjde ekili henüz sulanmış tarhlardan yayılan toprak kokusuyla birleşiyor, akşamın içine tatlı bir rehavetle yayılıyordu. arka arkaya tebrikleri kabul etmekte olan Amber'in, galeriyi doldurup dışarıya, bahçeye uzanan kalabalığa bakarken, sabahki tasasının gereksiz olduğunu umdu. Belki de resim alıcılarını tahmin ettiği kadar etkilememişti Liren'in bu kadar dibe vuruşu. Kim bilir? Kaldı ki, galeri sahipleriyle hemfikir oldukları üzere, önceden dolar bazında hazırlamış oldukları fiyat listesini öğleden sonra liraya çevirip düzenlemişlerdi. Bu durumda tablolar hiç de alınamaz görünmüyorlardı. Ama yine de belli olmazdı. Böyle günlerde en varlıklı insan dahi ne olacağız endişesi duyabilirdi ve satın almaktan vazgeçilecek ilk kalemlerden biri de maalesef sanattı. Saat 7 olmuş, tuvalin ne iç mekanında ne bahçesinde kalabalıktan adım atacak yer kalmıştı. Garsonlar tepsilerle sürekli yenilen ordöv ve içki servisi yapıyorlardı. Bahar akşamının tatlı davetkarlığını terk edip kimsenin ayrılmaya niyeti yok gibiydi. O ana kadar en büyük ebattaki 4 tablo satılmıştı. Larissa ve Geray annelerinin yanına gelip bir tabloya daha kırmızı işaret konduğunu haber verdiler. Amber'in heyecanını paylaşan çocuklarına sevgiyle baktı. Geray buzuk bir tavırla onun kulağına eğilip fısıldadı. Tebrikler, davetiye, kokteyl ve malzeme masrafı çıktı. Kara geçtim bile. Perdeleri yenileyebileceksin demektir dedi Larissa. Amber'in etraftan duyulacaklarından endişeyle şşşt derken gülümsemeden edemedi. İş perdeleri yenilemekle bitmiyor ama. O anda elinde fiyat listesiyle sergiyi dolaşan ahbaplarının arasında hiç tanımadığı bir erkeği fark etti. Şık giyimli, karizmatik yabancı İlkay'dan izah alırken önünde durduğu her bir tabloyu gayet ciddi bir tavırla izliyordu. İlkay'ın yüzünde yeni bir satış olacağına dair olumlu bir ifade vardı. Ziyaretçi bir şey sormuş olmalıydı. Galeri sahibesi başıyla Amber'in bulunduğu tarafa baktı, bir şeyler söyledi. Amber'in Davit'ten ayrılmak üzere vedalaşmak isteyen arkadaşlarından biriyle konuşmaya başlamıştı ki göz ucuyla yabancının kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Gereksiz yere üstüne alınmış olmamak için ona bakmadı. Ancak İlkay'ın sesiyle yanından ayrılan arkadaşındaki dikkatini ona çevirmek durumunda kaldı. Amber'inciğim sana Serhat Arkan'ı tanıştırayım. Amber'in ve Serhat aynı anda birbirlerine el uzattılar. Amber'in karşısındakinin ilgiye alışmış, kendinden emin ama bir o kadar da etkilemeyi seven erkek tiplerinden olduğunu hemen sezmişti. Çok memnun oldum dedi Serhat Arkan. Çalışmalarınızı hep takipteydim ama ilk kez açılışınıza katılmak fırsatım oldu. İlkay samimi bir tavırla erkeğin koluna girdi ve Serhat bizim koleksiyoner dostlarımızdandır. Senin diğer iki serginden de aldığı resimler var. Amber'in şimdiye kadar hiç karşılaşmadığı, ismine de yabancı olduğu erkeğe mutlu bir hayretle baktı. Gerçekten hangi tablolarımı almıştınız? Yalılar, konaklar serginizden, Amcazade Hüseyin Paşa yalısı, Yeryüzü, Gökyüzü serginizden, Sonsuzluk adlı eserlerinizi büyük bir keyifle almıştım. Amber'in etkilenmiş görünmek istememesine rağmen duydukları hoşuna gitmişti. Tema başlıklarını unutmamışsınızdır dedi. Serhat gülümsedi. Tema başlıklarını unutmamışsınız dedi. Serhat gülümsedi. Kolay unutmam. Belli ki satır aralarına iltifatı rahatlıkla sıkıştırabilen bir erkekti. Amber'in onun sözünde bir ima yakaladığını hissettirmemek için buna bir cevap vermedi. Sadece umarım hala aynı keyfi veriyorlardır size dedi. Aksi takdirde şu an burada olmazdım dedi Serhat. Sizinle tanışıp şahsen tebrik etmek istedim. Bir de sorusu var Serhat'ın diye sabırsız araya girdi İlkay. Buyurun dedi Amber'in. Serhat bakışlarını duvarlardaki tablolarda süratle dolaştırırken serginin tema ismini söyledi. Şeytanlar ve melekler. Evet dedi Amber'in gülümseyerek şeytanlar ve melekler. Serhat Arkan onun gözlerinin içine baktı. Melekleri bu kadar güzel resmetmenizi anlayabiliyorum. Kendiniz en güzel modeliniz olmalısınız. Amber'in çok naziksiniz teşekkür ederim derken kendisine sadece kibarlık gereği bir iltifat edilmiş gibi tebessüm etti. İltifat değildi. Dediğim gibi meleği resmetmeniz kolay olmuş olmalı ama şeytanların ifadeleri öylesine güçlü, öylesine derin ki seyrederken gerçekten cehennem ateşinin içine çekildiğini hissediyor insan. İzleyeni ürkütmeyi başarmışsınız. Teşekkür ederim dedi. Sizin gibi koleksiyoner bir resim meraklısından bunları duymak çok mutluluk verici. Bu esnada elinde fiyat listesiyle bir başka ziyaretçi yanlarına yaklaşmıştı. İlkay onun ilgilendiği tablonun önüne gitmek üzere izin istedi ve ayrıldı. Serhat Arkan az önce uzun uzun izlemiş olduğu tabloya doğru bakarak özellikle şu parça dedi. Şeytanın iflası. Muhteşem bir ifade. Gerçekten. Gerçekten şeytanın iflas edeceğine inanıyor musunuz? Amber'in kollarını göğsünde çapraz kavuşturup tabloya sanki yapan kendisi değilmiş gibi baktı. Alevlerin bedenini sardığı şeytanın kendi kuyruğu boynuna dolanmış, içinde korlar yanan buz mavisi gözleri dehşetle açılmış, yılan çatallı dili gırtlağından kopmak üzereymiş gibi dışarıya sarkmış ve kıvrılıp göğüs kafesini delip içine nefessiz ciğerlerine doğru uzanmıştı. Edecektir, etmeli diye mırıldandı Amber. Serhat sanki bildiği bir konuda onu imtihan eder gibi sordu. Kimin gücü geçebilir ki şeytana? Şeytanı yok edecek tek güç yine kendisidir. Ya melekler? Onlar değil midir şeytanı durdurabilecek olanlar? Melekler ancak bir faniyi koruyabilirler ama şeytana zarar veremezler. Amber'in birden hayali bir konuyu ne kadar ciddiye döktüklerinin farkında işi şakaya vurmak istedi. Yani en azından benim meleklerim böyle diye ekledi. Anlıyorum. Serhat Arkan, İlkay'ın ve yanına gittiği hanım ziyaretçinin bahsi geçen tablonun önünde durduklarını fark etmişti. Amber'ine dönerek, "O hanım da aynı resimle ilgili sanırım." dedi. "Olabilir. Henüz satılık." "Hayır değil." Amber'in soru sorar gibi baktı. Serhat gülümseyerek devam etti. "Az önce satıldı." Amber'in olduğu yerden başını oynatarak kalabalığın arasından çerçevedeki kırmızı noktayı görmeye çalıştı. "Satıldığına dair bir işaret yok." dedi. İlkay'dan biraz da rica ettim. Kırmızı pulu çerçevenin yan tarafına koydu. Amber'in onun bu garip isteğine bir anlam verememişti. İçinde bir mizah olması gereğine inanarak gülümsedi. Serhat açıkladı. "Satılmamış olsaydı benden sonra daha kaç kişinin gerçekten ilgileneceğini anlamak istedim. Çünkü kırmızı işaret nedense uyarıcı oluyor bazı alıcılar için. Aslında ilgilenmedikleri bir resme dahi sahiplenilmiş olduğu için bağlanıverirler. Gerçek alıcıları anlamak için işaretimin saklanmasını isterim hep." Amber'in hiçbir şey almaya niyetli olmayanların bile hep satılmış olan tabloları gösterip "Ah canım, şuna bayıldım ama kapmış biri, yoksa alacaktım." demelerini hatırlayarak güldü. "Sizi güldürebildiğime sevindim." dedi Serhat Arkan. Amber'in bir şey söylemek üzereydi ki kulağının dibinde kocasının sesi "Merhaba, ben Berke Vardar." dedi. Amber'in yana döndü. Serhat, Berke'nin uzattığı eli tuttu ve el sıkışırlarken "Memnun oldum, ben Serhat Arkan." dedi. "Karınızın yeteneğini tebrik ediyordum. Gerçekten müthiş bir sergi hazırlamış. Onunla gurur duymalısınız." Berke elini uzatarak karısının saçını okşadı. "Gurur duymak az kalır." dedi. Serhat birden kendisini orada fazla hissetmişti. Biraz zorlama bir gülümsemeyle "Şeytanlardan biri de benim artık." dedi. Amber'in onun tebessümünde sanki şeytanla buluşmuş bir ifade hissetti. Hiçbir sebep yoktu ama nedense içi titredi. "Sanırım koleksiyonuma bir de melek eklemem lazım." dedi Serhat. "İzninizle sizi daha fazla tutmayayım. İlgileneceğimiz çok misafiriniz var." Amber'in onu kibarca başıyla selamladı. Berke, "Tanıştığımıza memnun oldum." derken yabancıdan pek hoşlanmadığı çok belliydi. Serhat uzaklaşırken hissiyatını karısına açmadan edemedi. "Ne kadar çok meşgul etti seni." Amber'in onun saklamaya çalıştığı ama bu konuda fazla muvaffak olamadığı kıskançlığından şaşkınlık duymuştu. Aldığı tablo hakkında konuşmak istiyordu. "Saygısız bir adam olmalı. Burada bu kadar misafirim var." Amber'in kocasının böyle bir kıskançlığına ilk defa şahit oluyordu. Onun huzursuzluğuna üzülerek kolunu okşadı. "Dert etme canım, saygısızlık etmek istediğini sanmam. Sergi sohbeti işte. Başladığı gibi bitti. Resmimi aldı diye apa falan da olmak zorunda değiliz adamla." Umarım. Berke, kendisini yabancının verdiği rahatsızlığa fazla kaptırdığının farkında, "Kusura bakma sevgilim," dedi. "Senin böyle güzel bir gününü piç etmek istememiştim. Sadece neyse. Hadi sen keyfine bak." Amber'in tatlı bir gülüşle, "Sen de canım," dedi ve kendisine soru sormak için yaklaşan televizyon muhabirine döndü. Onun sorularına cevap verirken aniden hissettiği bir elektrikle gözleri salonun diğer ucunda İlkay ile konuşmakta olan Serhat'ın bakışlarına yakalandı ve olduğu yerde hafifçe döndü. Sebebini anlayamadığı bir şekilde kendisini ondan korumak ihtiyacını hissetmişti. Belki de kocasının huzursuz sözleri ve tavırları onda bu hissi yaratmıştı. Bilemiyordu. Dikkatini röportajına verdi.